Ayrım 36. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 449. 2. Kaleli tanıyor muyuz? Reşat Nuri, kahramanları 50 küsur yıl önce çevirmiş Türkçe'ye. Kahramanlar, Reşat Nuri Güntekin tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1943, 207 sayfa. Başka bir Türkçe tercümesi de Behzat Tanç tarafından yapılmıştır. Thomas Kalil, Kahramanlar, Türkçesi Behzat Tanç, Kutlu Yayınları, İstanbul 1976, 351 sayfa. Bu çeviri 2004'te Ötüken Yayınları tarafından tekrar basılmıştır. Thomas Kalil, Kahramanlar, çeviren Behzat Tanç, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004, 306 sayfa. Dalkavukluğa yatkın aydınlarımız için mukaddes bir kitap olmuş eser. Kalil'i okumadan Kalilci kesilmiş intelijansiyamız. Tarihçiler caize koparmak için onun şehadetine sığınmış. Cumhuriyet döneminin birçok mitosları İskoçyalı şairin ruhaniyetinden yararlanılarak inşa edilmiş. Üstadın batılı aşıkları da kahramanlar yazarına rüyada sevdalanmışlar. Tiny uzun zaman İngiliz üniversitelerinde okutulan İngiliz Edebiyat Tarihi'nin 5. cildinde Carlyle'i Fransızlara şöyle tanıtır. İngilizlere düşünce adamlarınız kimdir diye sordunuz mu verecekleri ilk isim Carlyle'dir. Ama sakın okumaya kalkmayın bir şey anlamazsınız diye de eklerler. Dinlemezsiniz tabii. Carlyle'in 20 cildine saldırırsınız. Garip heyecanlar duyarsınız okudukça ve her sabah bir önceki fikrinizi değiştirirsiniz. Nihayet anlarsınız ki harikulade bir varlık karşısındasınız. Kökü kurumuş bir soyun enkazı, yabancı bir dünyada bir nevi mastodont. Carlyle'de her şey yeni. Düşünceler, üslup, cümlelerin biçimi, hatta kelime hazinesi. Paradoksları birer prensip olarak çıkarır karşımıza. Sağduyuyu abes gibi gösterir. Meçhul bir dünyaya ayak basmışsınızdır. Bu dünyanın insanları baş aşağı yürürler, palyaço libasları içinde beyefendiler ve manyaklar görürsünüz. Kıvranır, zıplar ve çığlık atarlar. Afallarsınız, tıkamak istersiniz kulaklarınızı. Yepyeni bir dili sökmek zorundasınız. 18. asrın tahlilci yazarları, mantık kasaplarıdır ona göre. Modern bilginlerin katalog ve tasnifleri için münasip gördüğü at, Kastorların ilmi. Kalil bir Cermen, kendi de itiraf eder. Cermenya ormanlarına dalmış, yabani bir boğa. Tiny, Histoire de la littérature anglaise, tom 5e et complémenté le contemporains, İngiliz Edebiyatı Tarihi, tamamlayıcı cilt. Çağdaşlar, bölüm 5, La philosophie de l'histoire Kalil. 17. baskı, Librairie Hachette, Essi, Paris, tarihsiz, sayfa 205 ila 296. Alıntı, sayfa 207 ila 218 arasından yapılmış. 1795'te İskoçya'nın Dunfrashire bölgesinde dünyaya gelmiş. İlk eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra Edinburgh Üniversitesi'nde okumuş. Hocalarının derslerinden çok kendi iç dünyasının ifşalarını açık bir mizaç. Thomas Carlyle, İskoçya, Ecclefechan, 1795, Londra, 1881. İskoçyalı düşünür, yazar ve tarihçi. Katı Kalvinist bir ailede dünyaya geldi. Ailesi papaz olmasını istemekteydi. Ancak Edinburgh Üniversitesi'nde ilahiyat eğitimi görürken papaz olmaktan vazgeçti. Matematiğe büyük bir yatkınlığı vardı. Bu sayede üniversiteyi bitirir bitirmez bir lisede öğretmenlik buldu. Kısa bir süre sonra Edinburgh'a dönerek hukuk ve teoloji eğitimine başladı. Tatmin olmadı ve kendisini bütünüyle edebiyata verdi. İlk yazıları Edinburgh Ansiklopedisi'nde yayımlandı. 1819-1820. Bunlar Montaigne, Montesquieu ve Pascal üzerine yazdığı biyografilerdi. Alman dili ve edebiyatı üzerinde yoğunlaştı. Wilhelm Meister'ı İngilizce'ye çevirdi. 1824. Life of Schiller'ı kaleme aldı. 1825. Goethe ile mektuplaştı. Çeşitli dergilerde incelemeleri ve tenkit yazıları çıktı. Critical and Michelans Essays. 1839. 4 cilt. 1826'da Jane Welch ile evlendi. Karısıyla beraber Kragenputtok çiftliğinde 6 yıl yaşadı. 1828 ila 1834. Sartor Resartus, The Life and Opinions of Herr Teufelsdrockh adlı eseri önce Fraser's Magazine'de 1833 ila 34 yayımlandı. 1836'da Boston'da, 1838'de Londra'da kitap olarak basıldı. 1834'te Londra'ya yerleşti. The French Revolution 1837 adlı eserinin elde ettiği başarı sayesinde Avrupa çapında ünlendi, geçim derdi de kalmadı. Verdiği bir dizi konferansı On Hero, Hero Worship and the Heroic in History 1841 adlı kitabı ile taçlandırdı. Hem dil hem de düşünce olarak sosyal içerikli özgün bir eser kaleme aldı. Chartism 1839. Bu eserini Past and Present 1843 adını verdiği bir çalışması izledi. Arkasından hiciv yazılarını bir araya getirdiği Latter Day Pamphlets 1850 adlı yapıtını çıkardı. Arada Oliver Cromwell's Letters and Speeches with Elocutions 1845 yayımladı. Life of John Sterling 1851 adlı eserini The History of Frederick II of Prussia 1858 ila 65 adlı yapıtı izledi. 1866'da karısının ölümü Karl ile pişmanlıklarla dolu hüzünlü bir yaşlılığın kapılarını açtı. Kendi pişmanlıklarını dile getirdiği Reminiscence adlı eseri kaleme aldı. Eser ölümünden sonra 1883'te yayımlanacaktır. Letters of Jane Welch Carlyle başlığıyla karısının mektuplarını ve anılarını bir araya getirdi. Bu kitap da 1883'te yayımlanacaktır. Ünlü ama yalnız 1881 yılında hayata veda etti. Arkasında birçok da yazışma bıraktı. Emerson'la annesiyle karısıyla olan yazışmaları da yayımlandı. Carlyle'in Fransızca'ya çevrilmiş bazı eserleri şunlardır. Sartor Resartus, Vie Opinions de Herr Teufelsdrockh, Fransızca'ya çeviren Edmond Barthélemy, Mercure de France, 2. baskı, Paris 1904, 364 sayfa. Sartor Resartus, La Philosophie du Vêtement, İngilizce-Fransızca baskı, İngilizce'den çeviren ve ön söz Louis Kazamyan, Aubier Montaigne, Paris 1973, 448 sayfa. Histoire de la Révolution Française, İngilizce'den çevirenler Elias Reynolds, Odysse Barrow ve Jules Roche, Bayeux, Paris 1865 ila 1867. 3 cilt yeni baskısı Felix Alcan, Paris 1912. 3 cilt Le Zéro, Le Culte des Zéro et l'Érotique dans l'Histoire, Fransızca'ya çeviren Isolette Laboratiers, Armand Collin, Paris 1888, 337 sayfa. Yeni baskısı İngilizce'den çeviren François Rousseau, Maisonneuve et Louis, Paris 1998, 444 sayfa. Cathédrales d'Autrefois et Usines aujourd'hui, Past et Present, İngilizce'den çeviren Camille Bos, Edition de la Revue Blanche, Paris 1901, 468 sayfa. Oliver Cromwell, Sa Correspondance, Ses Discours, İngilizce'den çeviren Edmond Barthélemy, Mercure de France, Paris 1910 ila 1914, 3 cilt, toplam 1471 sayfa. Pamphlets du Dernier Jour, İngilizce'den çeviren Edmond Barthélemy, Mercure de France, Paris 1906, 2. baskı, Edition du Trident, Paris 1989. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir lisede matematik hocası. Önce rahip olması isteniyormuş, din hakkındaki görüşleri büyük bir sarsıntı geçirdiğinden kendini yazı hayatına vermiş. O sırada yayımlanan bir ansiklopediye makaleler yazarak başlamış mesleğe. Bilhassa Montesquieu, Montaigne, Nelson ve iki Pitt üzerine makaleler 1819 ila 1822. Schiller'in hal tercümesini kaleme almış. 1823 ila 1825. Eser az sonra Goethe'nin ön sözüyle Almanca'ya çevrilmiş. 1824. Goethe'nin Wilhelm Meister'ın çıraklık yıllarını İngilizce'ye kazandırmış. 1825'te evlenmiş ve çiftliğine çekilip birkaç yıl edebiyat ve felsefeyle uğraşmış. 1827'de Edinburgh Review'un yazı ailesine katılıyor. İlk yazısı Jean-Paul Richter. Çeşitli dergilerde çıkan makaleleri, Müteferrik Yazılar başlığı altında kitaplaştırılmış. İngiltere'ye adını tanıtan ilk eser, 1837'de yayımlanan Fransız İhtilali. Sartor Resartus'u 1830'da yazmış ama hiçbir tabi basmaya yanaşmamış. 1838'de basılınca Kalil, modern Avrupa'nın en ünlü yazarlarından biri oluvermiş. 1839'da Chartism adlı eseri basılmış. İnzivasından ayrılıp Londra'ya yerleşen Kalil, 1837'de Alman edebiyatı ve umumiyetle edebiyat üzerine konferanslar vermeye başlamış. Bu dersler büyük bir ilgiyle karşılanmış. 1837'lerde modern Avrupa'daki devrimler üzerine dersler vermiş. Derslerin gördüğü ilgi daha sonra kitap halinde neşredilecek olan Kahramanlar üzerine konferanslar vermesine sebep olmuş. 1844'te Dün ve Bugün, 1845'te Cromwell'in Mektupları ve Nutukları, 1858'de II. Frederick'le ilgili büyük eseri. Kalil'in Alman edebiyatı üzerine denemeleri, tenkit tarihinde yeni bir dönem açar. İngiltere, Alman edebiyatının güzelliklerini ilk defa Kalil'den öğrenir. Denemelerinden birinin sonunda tenkitçilere şu öğütleri verir. Tenkit edilecek eseri tanımak için onu derinden derine inceleyin. Mühim olanı, mühim olmayandan ayırın. Tarihi bitip tükenmeyen bir biyografiler hazinesi olarak tarif eder Kalil. Siyasi veya ahlaki tecritlerden hiç hoşlanmaz. Daima ferdiyi, müşahası ve muayeni arar. Başka yazarlar tarihi araştırmalarına biyografiler serpiştirmişler. Kalil tarihi monografilere teksif eder. Bu sistemin en mükemmel ifadesi siyasi bir destana benzeyen Fransız devrimidir. Cromwell'in hatıralarına ve mektuplarına dayanarak yazdığı Cromwell'le ilgili eseri, Cromwell aleyhine yerleşmiş hükümleri alt üst etmiş, 2. Frederick'te hala benzeri yazılmamış ve daha yıllarca canlılığını koruyacak bir biyografi şaheseri. Üslupsa okuyucuyu büyüleyecek kadar canlı. Mekteplerdeki belagat kaidelerine hiç aldırmaz Carlyle. Bir düşünceden diğerine zıplar, okuyucuyu dehanın beklenmedik şimşekleriyle aydınlatır, elektrik şokuna benzeyen bir etki. Üslubuyla o anki düşüncesi öylesine kaynaşmıştır ki, aynı cildin içindeki yazılar başka insanlar tarafından yazılmış sanılır. Ama yönelinen hedef tektir. Bu hedefe varmak için seçilen yollar başkalarınkine benzemez. Süslü ibarelere de, alışılmış istidlallere de boş verir. Kısa, canlı, kesik ve çarpıcı cümlelerle yazar. Tekrarlara bayılır. Hep kanatlı sözler peşindedir. Bu dehanın en ele avuca sığmayan, en seyyal yönü, humor, Cervantes'teki kadar ince, Swift'inkinden çok daha insanca, Richter'inki kadar coşkun bir humor, kahkahayla gözyaşını kaynaştıran bir üslup, günümüzün çelişki ve akıl dışılıklarına ışık tutan mahrem bir kavrayış, bir nevi çifte bakış. Bakışlardan biri varlıkların hüzünlü ve acı yönünü görür, öteki gülünç yönünü. Kalil, Sokrat'ın istihzasına sık sık başvurur. Ustaca yöneltilen birçok sorularla hasmı kendi kendini çürütmeye zorlar. Alaydan rikkate geçer. Ahlaksızlıklar ve safsatalar söz konusu olunca yıkıcı bir istihza, acılar karşısında bağışlayan bir şefkat. Kahramanı Teufelsdrock da öyledir. Kinle sevginin inanılmaz bir bileşimi olan bu esrarengiz şahsın kahkahaları bir hıçkırık içinde sona erer. İyi ama Kalil'in bir filozof, bir düşünür olarak değeri nedir acaba? Kalil içinde bütün mistikler için olduğu gibi her şeyin çift anlamı vardır. Metinler de, nesneler de iki tarzda yorumlanabilir. Biri herkesin yapabileceği maddi yorum, öteki birçoklarına kapalı olan yüce yorum. Birincisi gündelik hayat için geçerlidir, ikincisi ideal hayat için. Sartor Resartus'u okuyalım. Sokaktaki adam için insan nedir? Pantolon giyen iki ayaklı bir hayvan. Akla sorarsanız bir ruh, bir zeka, ilahi bir tecelli. Bu tenden libas altında esrarlı bir ben gizlidir. Carlyle göre dil, şiir, sanatlar, kilise, devlet hep birer remiz. Bütün bu değersiz görünüşler altında ne var? Bize ifşa ettikleri tanrı nasıl bir tanrı? Carlyle'in cevabı şu, bilen yok. Tabiat gözlerimizin önünde uzanan şaşalı bir gökkuşağı. Ama bu kuşağı yaratan güneş arkamızda kalıyor hep, onu göremiyoruz. Var diyoruz sadece ama mahiyetini bilemiyoruz. Hissediyoruz ki kainat güzel ve korkunç ama özüne bir isim bile veremiyoruz. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Duyularımız cevap vermiyor. Yalnız seziyoruz ki bir muammadan başka bir muammaya gitmekteyiz. Geliş de Tanrı'dan, gidiş de Tanrı'ya. İçimizde mutluluğa karşı duyduğumuz sevgiden daha yüce bir duygu var. Onun sayesinde eriyoruz hakikate. Tanrı bu duygudadır. Böyle bir duygu olmasa ilahi sonuna kadar meçhulümüz kalırdı. Onun sayesinde meçhul ve ulvi bir dünyayı seziyoruz. Bu yüce kabiliyet sayesinde ruh hodgamlıktan sıyrılıyor, hazdan vazgeçiyor, kendine boş veriyor, perestiş ediyor ızdıraba, velileri anlayabiliyor. Duyuların hiçbir zaman erişemeyeceği, aklın tarif edemeyeceği, hayalin bir hükümdar, bir kişi olarak tasarladığı bu karanlık mavera, velilerin dünyasıdır, ledündür. Kahraman orada yaşar. Varlıkların iç dünyasında, hakkın, ilahinin, ezeliğinin dünyasında. Bu dünya her zaman vardır. Dünyevinin, bayağının altındaki bu alemi yığın göremez. Fazilet bir vahidir, kahramanlık bir nur. Vicdan bir felsefe. Carlyle'in ahlaki mistisizmini şöyle belirtebiliriz. Tanrı bir sırdır, bu muammanın adı ideal. Carlyle'de Hristiyanlık çok serazat bir anlayış. Onun için panteist olduğu söylenilir. Ona göre Hristiyanlık bir mitostur. Özü ızdıraba tapış olan bir mitos. Bütün dinleri kabul eder Carlyle. Nefret ettiği tek din vardır, gönlün sesine kulaklarını tıkayan, ezberletilmiş ayinlerle duaların mihaniki tekrarıyla manası anlaşılmayan düsturları mırıldanmakla yetinen din. St. Edmund'un kemikleri önünde diz çöken 12. asırda yaşamış bir keşişin huşu, bugünün protestanlığındaki soğuk ve beylik ibadetten çok daha saygıya layıktır. İbadet bütün değerini duygudan alır. Bu duygu ahlak duygusudur. Bütün dinlerin ortak amacı zaten aşağı yukarı bildiğimiz bir hakikati hatırlatmaktır. Salih bir insanla kötü bir insan arasında sonsuz bir fark var. Birini bütün gönlünle sevip sayacaksın, ötekindense fersah fersah kaçacaksın. Vazifen birincisine benzemek, öteki olmamaya bütün gücünle çalışmaktır. Taini H.A.G.E. sayfa 256 ile 270. Carlyle'in karanlık ve girift kişiliği bir yönüyle aydınlandı mı acaba? Hiç bilmediğimiz bir dünya bu. Zaman zaman İslam velilerini hatırlatan bir düşünce irtifağı. Profesör Watt, Batı'nın Hazreti Muhammed'e karşı beslemeye başladığı hayranlıkta kahramanlar yazarının büyük payı olduğunu belirtir. Carlyle'in o konudaki konferansını kaç Müslüman layık olduğu dikkatle okumuştur acaba? Bu çok kısa hatırlatmalardan sonra üstadın nasıl bir çağda yaşadığını da anlatalım. İngiliz edebiyatının dünyaca tanınmış tarihçilerinden Kazamyan, Carlyle ayırdığı bölümü İdealist Tepki başlığı altında sergilemektedir. İnsiyakın havarisi, tahlilin düşmanı. Kavgasını müpheme kaçmadan tayin edecek kadar şuurlu, kitap ve bilgi sevgisi içinde geçen yıllar. Sonra gençliğinin putlarına isyan, buhran ve kesin olarak teşekkül eden kişiliği. Çevresindekilerin çoğu berrak düşünce peşinde. Carlyle böyle bir tutkudan uzak. Yaşadığı çağdan iğrenir o. Kendi özünü keşfeden Carlyle bu mizacı gittikçe geliştirecektir. İskoçyalıdır. İskoç ruhunun iki yönü var. Faydacılık veya mantığa dayanan zalim bir incelikle bulanık, sessiz bir mistisizm. Carlyle ilhamını henüz ifadesini bulamayan bu mistik püritanizmden alacaktır. Kanından ve ilk terbiyesinden gelen özellikler Alman idealizmini güçlendirecektir. 18. yüzyılın en parlak örneğini sunduğu Fransız entelektüalizmiyle savaşmak için karşı kanatta yer alacaktır. Latinlerin berrak düşünceye aşık temayüllerine karşı Cermanizmi düşüncesine vatan yapacaktır. Dünya görüşünde Almanya'nın etkisi büyük. Herder'den, Fichte'den, Schelling'den, Novalis'ten, Jean-Paul Richard'dan ve Goethe'den çok şeyler almış. Sartor Resartus, düşünce ve imajlarla dolup taşan bir kitap, çoğunun kaynağı Almanya. Eseri kanatlandıran Carlyle'in ruhu. Kitab-ı Mukaddes'teki profetizm, bir filozof şair tarafından yeniden yaşanan püriten coşkunluk, Ezelhiel'in alev alev imanına eklenen metafizik bir idealizm. Sartor'da bütün düşünceler, bütün tohumlar var. Kahramanın muammalı kişiliği arkasında yazarın biyografisi gizli. Ruhunun tarihçesi, hodgam bir endişeden, marazi bir benlik kaygısından, ezeli inkardan, kesinliğe ve tasvibe geçiş. Atlattığı buhranın merkezinde ferdiyetçi bir ahlak, fakat bu ferdiyetçi ahlak sosyal bir ahlaka bırakıyor yerini. Modern toplum hastadır. Bu iç bozuluşun alametleri ise romantizm afeti, şüphe ve çocukça bir kasvet. Biron çağı yerini Goethe çağına bırakmalıdır. Wilhelm Meister, dünyaya sunulan bir şifa incili. Psikolojik sıhhatin kanunları, kendini unutmak, feragat ve aksiyon. Kişiliğe gücünü veren bu vasıflar, onlar olmadan başarı kazanılamaz hayatta. Toplum da onlar sayesinde dirilecek, canlanacaktır. İnkılapların kaynağı insanın iç dünyasıdır. Müesseselerin büründüğü birer libas olan ameli faaliyetler, örfler, ruhi bir gençleşme sayesinde yenilenecektir. Carlyle'in eseri bu ana düşünceler etrafında gelişir. Gündelik hayata işleyen ve ona destek olan bu mistik unsur, ilahi tecelli, üstün bir seziş halinde bir takım imtiyazlı varlıklarda yoğunlaşır. Mürşitlerde, sürünün çobanlarında. Onları nasıl tanıyacağız? İhlaslarından, güçlerini yapan o anlatılmaz itimadı nefisten, bütün engelleri aşan irade güçlerinden, bütün dünyanın emellerine cevap verişlerinden. Kahramanlıkları, tabiatüstü bir bilgi ve aksiyon mihraki ile aralıksız temaslardan gelir. İnsanoğlunun geçmişi, bu büyük ilham sahiplerinin saçtığı ışıkla aydınlanır. Birbirini takip eden medeniyetlere kendi damgalarını vurmuştur bu insanlar. Yeni doğan medeniyetin kanun koyucuları da rahip ve hükümdarların bugünkü varisleri olan düşünce adamlarıdır. Başka tarih felsefesi olamaz. Fransız devrimi, ruhu ölmüş bir toplumun sonu, içi kof bir vücudun yerle bir oluşudur. Zaruri olan bu tahripten hiçbir hayat prensibi doğmamıştır. Haksızlığı yok edip yeni bir adalet koyacak kadar güçlü bir kahraman çıkmamıştır ortaya. Zincirden boşanan tutkuların mantığı icabı, Fransa anarşiden kaosa sürüklenmiş, nihayet ümitsiz düzen ihtiyacı, zalim bir kurtarıcıyı, Napolyon'u iş başına getirmiştir. Oysa bir ikinci Frederick, savaştan bir Cromwell, din ayaklanmalarından doğmuştu ve kavgaların menfi zaruretlerine rağmen yaşadılar. Kurucu dehalarını sosyal bir inzibatın tesisine harcadılar. Ezelden beri ilhama mazhar aksiyon, şerle mücadele halindedir. Kainatın ilahi planı her gün tehlikeye düşer ve her gün yeniden kurulur. Makine asrının da kendine göre çetin problemleri var. Bugün muvazenesizlik içtimaileşmiştir. Sanayi tali bir kuvvet ama kör olduğu için toplum bünyesini ezip yaralıyor. Sevil halk yığınlarını çekiyor kendine ve darmadağın ediyor. İktisat hocaları için tek kurtuluş yolu, iktisadi çarkların daha hızlı, daha hür işlemesi. Bilimsel bir bırak yapsıncılar toplumu kurtaramaz. Şartizm, acı çeken bir halkın bulanık bir meddü cezri. Bu meddü cezir, kozmik bir ritme tabi, meşruiyeti kendi içinde. Kof bir rasyonel dogma ile durdurulamaz. Ayaklanma dalgasını zapturapt altına almak için onu tahrik eden haklı tutkuyu yatıştırmak lazım. Çalışmayı bir düzene sokmak şart. Mutlak bir zaruret bu. Otorite olmadan düzen olmaz. Bu kerim ve babaca otorite servetin canlı araçlarını insan olarak ele almalıdır. İktisadi akitlerin yerine beşeri anlaşmalar geçmeli. Örnek mi istiyorsunuz? Kilise. Orta çağda uyanık bir rahip, dünyevi bir hükümdar değil miydi? Sanayi şefleri arasında da yeni bir aristokrasi kurulmaktadır. Görevlerine layık olsunlar. Gelecek onların elindedir. L'égoïsme de la Casamian, L'histoire de la littérature anglaise, İngiliz Edebiyat Tarihi, Hachette, Paris, 1924. 11. kitap. La Recherche de l'équilibre, 1832-1875. Denge arayışı. 3. bölüm. La réaction idéaliste, İdealist tepki. 2. kısım. L'idéalisme philosophique, Carlyle, felsefi idealizm. Carlyle, sayfa 1068 ila 1073. Edmond Barthélemy'nin Carlyle ve Humor'u ile ilgili yazdıkları da özetle şöyle. Goethe için mühim olan güzellik, insan hayatına istikamet veren kutup yıldızı o. İyilik, güzelliğin içindedir. Klasik bir davranış. Carlyle için ahlak ve vazife bütün mefhumların üstünde. Bu bakımdan Almanlar arasında en çok Jean-Paul Richter'e yakın. Carlyle klasik edebiyatla pek uğraşmamış ve Yunan'a büyük bir hayranlık duymamıştır. Daha çok çağının insanıdır. Sevdiği yazarların başında Jean-Paul Richter gelir ve Jean-Paul Richter'e göre de Yunanlılar çocuktur. Hülasa edersek, Carlyle'in düşünce dünyasını yoğuran önce Spinoza, sonra Goethe, nihayet Jean-Paul Richter. Tabii Fichte'i de unutmamalıyız. Carlyle'in üslubunda ağır basan humor. Bu vasfın gelişmesinde Richter'ın da etkisi olmuş, Sartor'da karşımıza çıkan hep bu yanı. Emerson'un tabiriyle İskoçyalı bir halk çocuğu Carlyle. Üstelik tesadüfen büyük bir alim ve güçlü bir yazar. İskoçyalı bir bahçıvan düşünün, boş zamanlarında Eflatun'la Shakespeare'i, St. Augustine'le Calvin'i okuyor ama yine bir bahçıvan gibi ukalalığa kaçmadan konuşuyor. Humor, gündelik hayatın adiliklerine karşı bu hassas mizacın bir çeşit zırhı. Sartor, Swift'in fıçı hikayesine benzeyen bir hiciv ve mizah şaheseri. İnsanı yapan elbisedir. Şan, mevki, vakar hep elbiseden gelir. Belli ölçüde hermin veya herhangi bir kürk parçası belli bir insanın üstüne yerleştirilmişse alın size bir yargıç. Carlyle en çok hor gördüğü nesnelere büyük bir itibar gösterir gibidir. Kılı kırka yaran bir ciddiyet, zalim ve insafsız bir alaycılık. Toplum baştan başa kumaş üzerine kurulmuştur. Düşünce birliği falan palavra. Kumaş olmasa ana uzvumuzu, ruhun merkezini, içtimai vücudun gerçek beyinciğini yani kesemizi nereye koyardık? Otorite nedir? En liyakatlinin kazandığı bir nüfuz mu? Haklı gücünü kabul ettiren kimsenin bir vasfı mı? Hayır efendim, kumaşın rengine bağlı bir fark meselesi. Karşımızda iki insan var. Biri parlak bir kırmızı kumaş giymiş, öteki kaba saba bir elbise. Kırmızı kumaş hırpaniye şöyle der. Asıl ve parçalan. Hırpani titremeye başlar ve garip bir mucize zuhur eder. Hırpani kuzu kuzu dar ağacının yolunu tutar. Boğazına bir düğüm takarlar. Bir saat sallanır. Sonra cerrah gelir, uzuvlarını parçalar zavallının ve iskeletini tıp öğrencilerine armağan eder. Bunun hikmeti nedir? Kırmızı elbisenin hırpani libas üzerinde hiçbir maddi gücü yoktur. Hikmeti, kırmızı elbisenin başında hermin kürkünden bir takke olması. Herkes bilir ki bu takke hakimlerin başında bulunur. Elbette ki bu dünyanın kahramanı dandilerdir. Elbise her şey olduğuna göre içindeki insana ne lüzum var? İbadetlerimizi terzihanelerde yapmalıyız. Barthélemy Edmond, Thomas Carlyle, Essai Biographique et Critique, Yaşam öyküsü üzerine eleştirel bir deneme. Mercure de France, Paris, 2. baskı, tarihsiz, sayfa 102 ila 126. 36. ayrımın sonu, sayfa 459.